Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar. Nasılsın Olcay?
Merhabalar. İyi diyeyim diyeceğim diyemiyorum çünkü otoparkta ne oldu biliyor musun geçen gün?
Ay yine mi ya?
Nasıl şaka? Ha, nene
Neneciğim, geçmişi daha iyi hatırlıyor musun ha? Şöyle 80'leri, 90'ları falan. Güzel
şakası.
yıllar mıydı?
Çok ya, ah o eski günler. Ya tamam ya, işte ne yapayım? Ben de altımla işemeden böyle şey yapmaya çalışıyorum hayatı.
Gerçekten ya. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Soğudu mu İzmir'de havalar?
Ya yok ya, hala soğumadı. Hala askılı.
Gerçekten vay iyiymiş. Bizim burası bugün yani İstanbul hafif serinledi ama tekrar ısınacakmış.
Oo, hadi bakalım. Ne var ne yok hayatında?
İyi valla fuarımız bitti. Başka bir iki tane fuarımız var. Onlara şey fuarımız var. Sanki şey böyle şey garip yeni anneler gibi değil miyim böyle işte kakamız var. İşte biz efendim öyle.
Yok, kakamızı yaptık.
İyi ya fena değil işte ne yapalım. Yayıncılık sektörü ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Senin nasıl
Ya.
gidiyor?
Ya aynı ya, bende de. Ben hiçbir numara yok. Son derece rutin hayatıma geri dönmüş bulunuyorum.
O zaman kimseyi daha fazla sıkmayalım çünkü şimdi muhabbetimizden içim çekildi. Olayı anlatamıyorum.
Vallahi ya. Ay, ne kadar sıkıcıyız. Ne kadar sıkıcı başladık. Rezalet.
Bazen bize şey diyorlar ya işte sadece goy goy olsa dinlerim işte buna ayrı podcast yapmalısınız falan. O kadar geriliyorum ki arkadaşlar biz hiç komik insanlar değiliz. Ve böyle, ya çok tatlı bir yorum bu arada çok teşekkürler. Ama mesela böyle deyince böyle kekeleyerek Olcay'a bakasım geliyor. Hiçbir şey anlatasım ya aklıma hiçbir şey gelmiyor.
Çok sıkıcıyız abi biz ya. Gerçekten çok sıkıcıyız yani. Hayatımız da çok sıkıcı. Az önce bir tane şey gördüm. Saçma bir Reels videosu gördüm yani Instagram'da, kaydırarak zaman öldürmeye çalışırken. Şey diyor, böyle bir tane bar açalım diyor kadın. İşte 40 yaş üstü insanlar için. Saat işte ne bileyim, saat 2'de açılsın, 7'de kapansın. Sadece 90'lar müzikleri dinleyelim ama hiç kimse dans etmesin. Sadece dinleyelim. Sonra 7'de kapansın ve 8'de evde olalım. Abi dream bar değil mi ya?
Değil mi? Sende de şey
Bu...
var değil mi? Akşam dışarı çıkmaktan nefret etmek.
Asla istemiyorum. Nefret ediyorum. Çok korkuyorum abi. O kalabalığa falan maruz kalırım diye, sese ve gürültüye çok korkuyorum. Ya da
Belki
mesela söyle söyle.
Ay, sen söyle.
Aşkım. Ya böyle bir, mesela bir arkadaşım bana gelecek diye de çok korkuyorum. Sabah konuşuyoruz işte, bu akşam bir şey yapalım. Sonra akşam geldiğinde Allah'ım ne olur iptal etsin, ne olur iptal etsin falan diyorum. Çünkü hiç istemiyorum, hiç kimseyi görmek dahi istemiyorum.
İptal oluyor mu genelde?
Genelde de oluyor. Muhtemelen karşı taraf da aynı şeyi istedi. Çünkü abi benim arkadaşımsa benim gibi olması gerekiyor yani.
Tabii ki abi. Sen İstanbul'a gelince kaç kez buluşuyoruz ki? Bir.
Evet, çünkü istemiyor ya, buluşsak da muhtemelen dizi seyrederiz yani. Abi
Çok
lütfen
güzel olmaz
konuşmayalım.
mı? Çok güzel
Muhteşem.
olmaz mı? Geçen bize şey... Onların gelmesini çok seviyorum bu arada. İki arkadaşım geldi. Biri onunla ortak arkadaşımız gibi bir şey artık işte eşli buluşmaca. Ve şey muhabbetlerini de seviyorum hakikaten. Onlar hep gelsin. Ama bir noktada PlayStation açıp Mortal Kombat oynamaya başladık. Abi o kadar eğlenceliydi ki.
Ya değil mi? Gel konuşmamıza gerek olmasın lütfen. Kimse kimseyle konuşmasın. Yan yanayız, iyiyiz, tamam. Böyle devam.
Bir de ben şeyi fark ettim. Dövüşenleri izlemek de çok eğlenceli. Hatta o sırada şey dedim. Hey ben şimdi bu maçı, müsabakayı anlatayım falan dedim. Anlatamadım ama izlemeye daldım. Neyse bu da böyle sıkıcı bir anımdır. Ay yine geldi biraz
Ay
sıkıldım
çok.
ya. Tamam
Hadi
şimdi
konuya
size çok acayip
başlayalım
bir şey
ya.
anlatacağız. Bu arada gerçekten çok acayip bir olay. Böyle ilk başlarda tamamen başka bir şey olacak gibi düşünüyorsunuz. Hatta klasik şey diyeceksiniz. Yine dıt dıt dıt mı olacak diyeceksiniz. Neyse en son konuşuruz. Hayır öyle olmayacak. Neyse Bu bölüm size Ben Carson ve Ashley Benefield'den bahsedeceğiz. Kendileri Ağustos 2016 yılında tanışmışlar. Hızlı bir evlilikleri olmuş. Yani hızlıca evlenmeye karar vermişler. Uzun yıllar beraberlermiş. Ama birazcık tabii ki geçmişlerinden bahsedeceğiz. Kimmiş bu insanlar, neler olmuş? Ashley efendim 8 yaşından beri bale kariyerine devam eden bir hanım. Baleye o kadar tutkuyla bağlı ki bu uğurda liseyi bırakmış ve Maryland Gençlik Balesi'nden mezun olmuş. Ashley daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda şunu söyleyecek. Bale kesinlikle benim tutkumdu. Dans etmek için ayaklarımı kesebilseydim, keserdim. Ancak tüm bu tutkuya, tüm bu çalışmaya rağmen Ashley maalesef bale dünyasında arzuladığı başarı ve şöhret seviyesine hiçbir zaman ulaşamamış. Ve 21 yaşına geldiğinde muhtemelen bu başarının artık gerçekleşmeyeceğini, profesyonel bir balerin olarak hayatını idame ettiremeyeceğini anlıyor ve erken anlamış en azından. Ve şuna karar veriyor, en azından genç öğrencilere işte ders vereyim, ne bileyim onlara kostüm dikeyim, böyle ufak tefek şeyler de olsa bale benim hep hayatımda olsun diyor. Bu arada galiba bunu nereden biliyorum? Black Swan filminden biliyorum. Bir de 7 yaşındayken biraz bale yapmıştım. Ama yani öyledir, siz de bilirsiniz. Profesyonel balerin olmak için çok şeyden vazgeçmek gerekiyor. Yani neredeyse olimpik bir jimnastikçi olman lazım. Hiçbir şeye fazla zamanın kalmıyor. Saatlerce pratik yapmak zorundasın. Belli bir kiloyu da korumak zorundasın ve bu hayatın boyunca oluyor. Ki bunları yapsam bile, eşi de bunları yapmış, tüm hayatını baleye adasam bile, her şeyini feda etsem bile profesyonel bir balerin olma ihtimalin çok da yüksek değil maalesef. Ve eşi
Enes,
de...
senin böyle bir tutkun oldu mu hiç? Böyle her şeyden vazgeçerim diyebileceğin bir şey.
Bu podcast.
Çok güzel cevaptı.
Senin...
Gerçekten bunu söyleyebilirim, evet. Ya
Gerçekten.
böyle sadece her şeyi bırakıp sadece ilgilenebileceğim galiba bu olurdu. Öbür türlü ne bileyim abi, bir bale için mesela işte ayaklarımı bırak Allah aşkına ya, lütfen yani.
Sen bale yaptın mı küçükken?
Yok, ben yüzmeye gidiyordum annemin zoruyla.
Ben bir de piyano çalıyordum. Yıllarca piyano dersi aldım falan ama abi olmuyorsa olmuyor bence. Hiçbir yeteneğim yoktu. Ve yani piyano için de parmaklarımı kesmezdim. Çünkü zaten o zaman piyano çalamazdım eşliğe. Bacağını kesecekmiş ben bale için. Aynen.
Ya bir de ne bileyim abi, mesela benim için ayaklarım çok değerli. Yani onlara onu yapamam ya. Ayaklar çünkü. Ayaklarım ve gözlerimi hiçbir şey için feda edemem.
Evet,
Neyse.
yorumlarım bittiyse olayı anlatmak istiyorum.
Lütfen lütfen.
Sonuç olarak efendim Ashley balerin olamayacağını anlıyor ve bir süre modellik kariyerine deniyor ama bu alanda da başarılı olamıyor. 2014 yılında günlüğüne şunu yazdığını biliyoruz. Her şeyden çok ne istediğimi biliyorum. Sevmek ve sevilmek istiyorum. Bir eş ve anne olmak istiyorum. Güzel. 2015'in sonlarında Ashley, Florida'daki kampanya etkinliklerinden birinde eski başkan Donald Trump'la tanışıyor. Kendisi Donald Trump'a yıllardır hayranmış. Böyle insanlar var arkadaşlar. Amerika'nın bir bölümü böyle yani. Yapmayın şimdi. Ve Trump eşinin neyinden etkileniyor biliyor musunuz? Silahlar hakkındaki bilgisinden ve vatanseverliğinden epey bir etkileniyor ve kendisine Sarasota, Florida kampanya ofisinde bir iş teklif ediyor. Hatta daha sonra bazı olaylar koptuktan sonra yıllar sonra Donald Trump'a eşinin bir fotoğrafı gösteriliyor. İşte hatırlıyor musun senin işte seçim ofisinde çalışıyordu diyor. Yo ben onu hayatımda hiç görmedim ve hatırlamadım. Hatırlamıyorum diyor. Ama en azından birkaç tane çekilmiş fotoğrafları olduğunu biliyoruz. Kesinlikle Trump için çalıştığını biliyoruz ve en azından Trump'la birlikte bir miting için farklı bir eyalete de gittiğini biliyoruz. 2016'da yine eşinin günlüğüne baktığımızda eşinin yeni patronuna olan hayranlığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta ona biraz aşık gibi davranıyor. Trump ona bir gün hangi renk kravat takması gerektiği konusunda tavsiyesini sormuş. O da bundan dolayı çok gururlanmış. O Trump işte hangi kravatı takacağımı bana sordu falan diye. Hatta Trump buna işte bebeğim dediğinde kendisini çok özel hissetmiş. Hatta belki de eşli bir sonraki bayan Trump olmayı umuyormuş. Olcay Trump sana bebeğim dese ne yaparsın?
Kollarını kırarım ya. Trump'ın bebeğim, kırarım da büyük ihtimalle. Çünkü o adam da böyle en ufak bir hötlemeye lütfen yapmayın yapmayın diyecek bir tip var. Abi bir insan Trump'a nasıl hayran olabilir ya?
Para.
Para diyorsun. Vay, turuncu bir insan kendisi. Surat turuncu ya adamın. Çok ilginç değil mi?
Bana da pembe gibi geliyor. Saçı turuncu, gözü şey, suratı pembeymiş gibi geliyor. Ama işte o kadar bir renk paleti gibi ki oralar, böyle geçişler var yani. Çok değişik bir adam Trump.
Trump'ın karısının o surat ifadelerini ben hiç unutamıyorum. Başkanlığı sırasındaki ya, çok iyiydi. Hayattan bezmiş kadın.
Trump'ı kenara bırakıyorum. Çünkü Trump'la eşle arasında bir şey olmayacak arkadaşlar. Yani yeni Trump olmayacak. Ama Trump eşliğe bir şey katacak. Şöyle, 25 Ağustos 2016'da eşli emekli bir beyin cerrahı olan, aynı zamanda Donald Trump yönetiminde konut ve kentsel gelişim bakanı olarak görev yapacak olan 2016 başkan adaylarından Ben Carson'ın Palm Beach'teki evinde. Bu noktada Carson başkanlık yarışından çekilmiş ve Trump için bir şeyler yapıyormuş ve yani Trump'ın kabinesinde işte bakan olacağını umuyormuş. Bizim eşli de Trump'ın başkanlık kampanyası için para toplamayı amaçlayan bazı bağışçılarla birlikte bir akşam yemeğinde bu evdeler beraber. Eşli bu sıralar 24 yaşında. Kendisinden 30 yaş büyük olan 54 yaşındaki Doug Benefield'de tanışıyor burada. Doug zaten hali hazırda iki kez evlenmiş. 28 yaşında ilk evliliği başladıktan sadece 6 ay sonra boşanmayla sonuçlanmış. Ve Rene Benefield ile olan ikinci evliliği de bu buluşmadan, yani bugünden, 2016'dan sadece 6 ay, pardon, sadece 9 ay önce sona ermiş. Yani bu kişinin iki tane evliliği olmuş, 9 ay önce de ikinci evliliği bitmiş. Nasıl bitmiş? İkinci eşi beklenmedik bir şekilde vefat etmiş ve bir tane de kızları var. 15 yaşında kızları Eva var. Eva'yı büyütme görevi de tamamen Doug'da. Kendisi iyi bir babaymış bu arada. Eva'nın anlattıklarını söylüyorum. Eva'ya göre annesi öldükten sonra babası hayatındaki anne rolünü üstlenmeye çalışmış ve bu konuda da gayet iyi iş çıkarmış. Eva'nın işte erkeklerle ya da okulda olan bitenlerle ilgili konuşmak istediği her konuda kendisine gelebileceğini bildiğinden eminmiş babası. Yani beraber her şeyi konuşurlarmış, çok iyi arkadaşlarmış, gayet kızını destekleyen biriymiş. Doug Benfield'ın yaşamak için tam olarak ne yaptığını anlamak zor. Kendisi bir girişimci, yani herkes bir girişimci değil midir? Ama ayrıca şey, risk sermayedarı ve ya da ikisi olarak da tanımlanabilirmiş. Biz biraz daha bilebileceğimiz şeylere bakalım. Yani Doug'a baktığımızda LinkedIn sayfasında ABD'de pilot olarak görev yaptığını biliyoruz. 1980'den 1999'a kadar 13 yıl boyunca ABD donanmasında pilotluk yapmış. 1999 Ocak ayında yaşadığı Charleston, Güney Carolina'da özel sermaye girişimleri kurmuş ve buradan sonra da işte bir şirket kurarken ya da şirket yönetim kurulunda yer alırken bir şekilde farklı işlere dahil olmuş. Nasıl işler? Bana çok karışık geliyor bu işler. O yüzden şeyden anlatalım. Doug'ı neredeyse 20 yıldır tanıyan bir bilgisayar bilimcisi olan Noah Schiffman'ın ne dediğine bakalım. Kendisi onun girişimci bir ruha sahip olduğunu söylüyormuş. Okey, o da çok anlamamış arkadaşlar. Ama başka biri. Ne iş yapıyor bu Doug?
Girişimci böyle çok şey değil mi? Yalan dolan bir meslek böyle. Yani her türlü seni dolandırabilirmiş gibi geliyor yani.
Evet.
Eniştecilik gibi ya.
Evet.
Her
Yani
enişte bir girişimcidir diyebilir miyiz?
diyebiliriz. Sonuçta bu podcast'te bir girişimcilik sayılmaz mı? Sayılır abi. Niye sayılmasın yani? Neyse. 1990'larda Doug'un projelerinden birine yatırım yapmış olan Charleston Hukuk Fakültesi eski profesörü William Wendt var. O da bizim gibi Doug'un seri girişimciliğinden daha sinsi bir şeyler olduğunu düşünüyormuş. Birbirlerini yıllardır tanıyorlarmış ve bu kişi Wendt, Doug'ın onu dolandırdığına inanıyormuş. Şöyle, Doug aslında geçen bölümlerde de böyle bir şey anlatmıştık. Fon sağlayıcılarla konuşuyormuş, işte bazı fonları olduğunu iddia ediyormuş. Ama bu fonlar aslında yokmuş. Wendt da demin söylediğim kişi bu girişime dahil olmuş ilk başta. Birkaç kişiyle beraber ortak işte bir fonlar yönetmeye başlamışlar. Ama işte bazı yatırımcılarla bulmuşlar. Dünyada da ne enayiler var, helal olsun. Bu Wendt da, Doug da ve birkaç kişi de bu yatırımcıların parasını deliler gibi yemişler. Sonra da Wendt bir şekilde Doug'a dava açmış. Ve şey diyor, bunu insanlık için yapmak isteyecek kadar sinirliydim. Bu davayı diğer insanları uyarmak için ortaya koydum. Yani aslında bence o da dolandırıcıymış ama daha iyi bir dolandırıcı olduğu için ona dava açmış gibime geliyor. Yani böyle karanlık, garip garip işleri var yani.
Valla yeme bizi ya, hakikaten yok insanlık için ya, sana kaldı insanlık. Allah Allah, paran gitmiş ağlıyorsun işte.
Peki, balerin olmaya çalışıp olamayan, model olmak isteyip yine olamayan ve sadece sevmek, sevilmek isteyen Ashley ile Doug'ın ortak noktası var mı? Çok da yok aslında yani. İşte bu partide tanışıyorlar. Doug'ın kuzeni Tommy'ye göre Ashley, karısının ölümünden bir yıl kısa bir süre sonra Doug'ın en savunmasız olduğu anda onunla tanışmış. Ve Ashley ile Doug demin bahsettiğim partiden hemen sonra Tanrı'ya ve değişikliğe olan sevgileri üzerinden bir bağ kurmuşlar. İkisi de dindar insanlarmış ve değişim seviyorlarmış. Enteresan. Doug Ashley'e seninle geçirdiğim zamanı sevdim diye bir mesaj atmış. İşte mesajın sonunda işte göz kırpan surat falan yollamış. Ve kısa bir süre içinde bu partiden sonra gerçekten birkaç saat konuştuktan sonra aralarında şakalar falan gelişmiş. Böyle bir inside joke'ları varmış falan. İşte parti sırasında nelerden konuşuyorlar? İşte Tanrı'dan, değişimden ve silahtan bahsediyorlar. Bu sırada Ashley Doug'a demiş ki süt yerime sıkıştırılmış bir silahım var demiş ve el çantamda da başka bir silahım var demiş. Normal bir insan ne yapar abi? Kaçar. Ama Doug bundan etkilenmiş tabii ki.
Aa, ne kadar da şakacı bir insan Ashley.
Trump destekçilerinde tamamen yüzeysel konuşuyorum. Bakın goy goy yapıyorum. Eminim yaptığı şahane şeyler varmış ama Trump destekçilerin hep bu silah tutkuları falan böyle çok acayip değil mi ya? Oo, süt yerimde silah var. Çantamda da var. Etkilendin mi? Oo falan gibi
Ya
böyle.
Trump neyi şahane yapmış olabilir ya? Ben bayağı ciddi ciddi de söylüyorum Allah aşkına. Yani.
Gerçekten. Neyse bu partiden bir gün sonra telefonlar alındı zaten mesajlaşılıyordu. Ash Doug'a mesaj atarak onu hayatına soktuğu için Tanrı'ya teşekkür etmiş. Ertesi gün Doug bir haftalığına İsrail'e uçmuş işte işleri olduğu için kıps kıps bu bir iş seyahatiymiş. Neyse uzakta olduğu süre boyunca Doug ve Ash birbirine durmadan mesaj atmışlar. Bana çok normal geliyor bu arada gayet etkilenmiş birbirlerinden işte. Yakınlık ve samimiyet işte gittikçe hızlanıyor falan filan ama bana doğal geliyor yani özellikle Doug'ın eşi birkaç ay önce ölmüş, baya kötü şeyler yaşamış falan. O yüzden okey yani çok ilginç gelmiyor bana. Ama şimdi işler birazcık ilginçleşecek. Daha işkencesinden dönmeden Ashley daha bir haftadır tanıdığım adama bir sonraki işkencesine beraber gider miyiz diye soruyor. Ve Ashley işte Doug da ona hep bu kadar tatlı ve harika mıydın falan diyor. İşte böyle enteresan yani bilmiyorum şu, ya bir rolün işkencesine bile gitmek istemem ben yani çok sıkıcı hele ilk haftadan yani ne gerek var. Neyse devam ediyorum. Her gün işte birbirlerine günaydın mesajı atıyorlar. Gece geç saatlere kadar işte mesajlaşıyorlar. Ama Doug'ın aile üyelerine de bu pek tatlı gelmiyor. Hatta bu bir felaket olarak algılanıyor. Çünkü şöyle demin söylediğim gibi Doug zaten duygusal bir boşluktaydı. Ayrıca şöyle bir şey var. Ashley'nin de terk edilme sorunlarına yol açan çocukluk travmaları var. İşte geçmişinde ailesiyle yaşadığı şeyler var. Kendisinde çok zor bir evlilikten sonra bir boşanması var. Yani çalkantılı bir geçmişi var. Şöyle bir şey var. Olay biraz farklı bir noktaya geliyor. Daha kız da beraber olmak istiyor. Cinsel ilişkiye girmek istiyor. Ama evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmeye karşı ve Ashley'den çok etkileniyor. Bu olaydan tanıştıktan işte 6 gün sonra iş gezisinden dönmesine yakın ilk defa birbirlerine seni seviyorum diyorlar. Ve Doug Amerika'ya döndüğünde İsrail'den döndükten sonra çoktan Ashley ile evlenmeye karar veriyor. 6
Yavaş.
Eylül'de ne?
Yavaş ya diyorum ya. Yavaş ya.
6 Eylül'de tanıştıktan 2 hafta sonra Doug ve Ashley Güney Carolina Charleston'daki St. Michael's Episkos Kilisesi'nde bir düğünle evleniyorlar arkadaşlar ve bu düğünden kimseye bahsetmiyorlar. Sadece Doug'ın bir arkadaşı var burada. İnsanlar Doug'ın planlarını paylaşırsa onu vazgeçirmeye çalışacaklarını bildiğine inanıyorlar tabii ki. Bu yüzden Doug da kimse ona engel olmasın diye bu olayı bir sır olarak saklıyor. Bu yüzden 15 yaşındaki kızı Eva, çok yakın bir zamanda annesini kaybetmiş olan Eva, babasının bu olayını öğrendiğinde, daha doğrusu Ashley ile tanıştığında tamamen gafil ağlanıyor. Ve annesi kalp rahatsızlığı nedeniyle ölmüş. Öldüğünde babası şehir dışındaymış ve okuldan eve geldiğinde annesini o halde kendisi bulmuş. Bu da zaten kendisinin birçok travmasının başlangıcıymış. Bu olaydan sonra babası eve gelmiş ve ona şunu söylemiş. Endişelenme Eva, ben buradayım. Bir daha asla evlenmeyeceğim. Hep senin yanında olacağım demiş ve bundan 9 ay sonra maalesef evlenmiş. Kızı şöyle söylüyor. Düğünden ertesi gün onunla tanıştım. Yani harika gözüküyordu. Havalı bir top model ya da bir balerin gibiydi. Ama yani 23 yaşındaydı. Benden 8 yaş büyüktü sadece diyor. Ve şunu söylüyor. İlk başta iyiydi aslında. İşte bana çok tatlı davranıyordu. Ama zamanla şunu fark ettim. Benim bazı sözlerimi çarpıtıyordu. Ve hep babamın bana kızmasına neden oluyordu. Şunu unutmayın diyor. Ben ve babam hep çok yakındık. Annem öldüğünden beri babamla daha da yakındık. Bu arada hayattayken tabii ki annemle de yakındım. Ama babamla aramda hep farklı bir bağ vardı. Ve bu olay, bu evlilik beni ve babamın arkadaşlığını gerçekten derinden etkiledi diyor. Ki kendisiyle ilgili şunu da söylüyor. Aslında ideal bir çocuktum diyor. İşte 16 yaşına basıyor yavaştan. Her sabah okuldan önce işte 8 saat okula gitmeden önce 2 saat lakros antrenmanı yapıyormuş. Ve o yaşına kadar başı neredeyse hiç belaya girmemiş. 18 yaşına geldiğinde artık ilk birasını denemek istiyormuş. Ama Ashley işte annesi gibi davranıyormuş. İşte ona karışıyormuş işte. Bu da Ashley'e sen benim annem değilsin işte benim bir anne figürüne ihtiyacım yok zaten babam vardı falan diyor. Ve yani şunu söylüyor 23 yaşındaki bir kadın benim annem olamaz zaten diyor. Yani böyle bir figür olamaz diyor. Haklı zor olaylar yaşamış kabullenmesini beklemek zor yani. Neyse Doug'ın Charleston'daki Mount Pleasant'taki evine taşındıktan sonra üvey kızıyla bağ kurmaya çalıştığını biliyoruz Ashley'nin. İşte Eva'yı alışverişe götürdüğünü biliyoruz. Beraber işte ne yapıyorlar? İşte saksıya sukulent işte ekiyorlar. Ona sevdiği bale dansçılarının videolarını gösteriyor. Yani bir şeyler paylaşmaya çalışıyor Ashley aslında. Ama olmuyor abi yani. Olmuyor, olmayacaksa da olmuyor yani. Düğünden bir ay sonra hatta Ashley arkadaşını arayıp şunu söylüyor. Bu çocuk benden nefret ediyor ve Doug'ın kızını bana tercih edeceğinden korkuyorum. Wow, enteresan. Hakikaten tercih eder mi? Yani bilmiyorum bu arada. Ya erkekler bir garip. Şöyle eşiyle evlendi. Çünkü onunla işte cinsel ilişkiye girmek istiyor. Ama bunu kızına da söyleyemez yani 15 yaşındaki kıza. Özellikle annesini kaybettikten 9 ay sonra neden bunu yapsın? Yani bu yüzden aile olarak işte ne bileyim kızına yardımcı olacağına inandığı birini aileye getirmiş gibi de davranıyor. Yani bilmiyorum ya. Ben Daga çok yüklenmek de istemiyorum. Olcay ne dersin bununla ilgili?
Ya Doug vasıfsız bir karakter ya. Hiçbir şeyi doğru düzgün yönetememiş. İşte kendi saçma fikirleri olan biri ya. Çok saçma yani. Bir ölümle sonuçlanan bir ayrılık oluyor 9 ay sonra. Ya çocuk da 15 yaşında ergenliğinin merkezinde. Gidiyorsun 2 hafta içerisinde biriyle evlenip ertesi gün getiriyorsun. 23 yaşında ve tepesine koyuyorsun çocuğun. Ya tabii ki çatışma çıkacak. Ya yani bundan daha normal bir şey yok ki. 23 yaşında bir başka bir vasat karakter de gelip çocuğa annelik taslamaya çalışıyor. Asla kabul edilmeyecek bir şey. Zaten bu çocuklu bireyle birlikte olan karakterin erkek ya da kadın var olan çocuğa anne ya da baba olmaya çalışması bence dünyanın en saçma şey. Sana ne abi? O adamın çocuğu ya yani sen oraya anne olmak için ya da baba olmak için gönderilmedin. Sana ne? Keyfine bak yani. Arkadaş da olmak zorunda değilsin. Böyle gereksiz bir misyon yükleniyor insanlar. Saçma sapan bir olay yani. Hepsi bu hikayedeki en masum karakter tabii ki o Eva adındaki 15 yaşındaki çocuk ve tam da olduğu gibi davranıyor yani.
Evet, yani sonuç olarak 2017 yılına geldiğimizde Ashley ve Eva arasında açıkça bir gerilim var. Bu da Doug için tabii ki zorlayıcı ama ne bekliyordu yani. Neyse, 2017 yılının başında başka bir şeyler de olacak. Doug ve Ashley ortak bir iş girişimi üzerine çalışmaya başlıyorlar. Amerikan Ulusal Bale Şirketi. Aslında çok şey tatlı bir proje. Şöyle birçok insan bu bale şir pale birçok insan bu bale şirketi için büyük umutlar besliyor ve birçok dansçı zamanlarını ve umutlarını başlangıçta asla tam olarak ne olduğunu bilmedikleri bir şeye yatırım yapıyorlar. Doug tabii ki bale hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ashley de iş hakkında hiçbir şey bilmiyor. İş hayatı hakkında bir şey bilmiyor. Bir şekilde kafa kafaya verip ortak bilgilerini birleştirdiklerinde gerçekten özel bir şey elde edeceklerini düşünüyordular. İnsanlar böyle batıyor dostum. Neyse nasıl bir şey biliyor musunuz bu kurdukları şey? Hayatın her kesiminden gelen, her ırktan gelen, her fizikten gelen, normal standartlara uymayan, alışılmadık dansçılar bir araya geliyor. Yani ne mesela bu dans dansçıların çoğunluğu %75'inden fazlası ya çok uzun ya çok kısa ya da fazla atletik. İşte ne bileyim eşcinsel de var, heteroseksüel de var, siyah da var, beyaz da var, işte çekik de var, her ırktan insanlar var. Eş de bu dansçılar gibi olduğunu düşünüyor kendisinin ve şunu söylüyor. Belirli bir kalıba veya vücut tipine uymadığınız için bir şekilde yetersiz olduğunuzu hissetmenin ne anlama geldiğini ben de biliyorum. Ve tüm uyumsuzları bir araya getirmek, onlara bir şans vermek ve performans sergilemeleri için bir sahne vermek gibi bu dansçıları hiçbir şekilde uyumsuz olarak gözükmeyeceğine inanıyorum diyor. Hepsi ayrı ayrı çok güzel ve benim asla olamayacağım kadar formdalar. İnanılmaz yetenekliler diyor. Mesela balerinlerden biri Sara'nın fazla bir ayak parmağı varmış ve daha önce çok fazla kez işten kovulmuş. Bizimki bu arada Ashley'nin olayını Pensilvanya balesinden çok uzun olduğu için kovulmuş. Araştırdık bu arada boyu 1.75'miş. İdeal bir boy aslında. Herkesin olmak isteyeceği bir boy. Ama balerinlerde ideali şuymuş, 1.57 ile maksimum 1.75 arasındaymış. Kilo da 38'de, ay 38 ne be çocuk gibi, 38'de 58 arasındaymış. Bu arada bu bir internet bilgisi. Baleyi daha iyi biliyorsanız siz de bize söyleyin ama gerçekten çok zayıf olmak gerekiyor ve çok da uzun olmamak gerekiyor diye duymuştum ben de. Neyse sonuç olarak sirk gibi bir şey yapıyor. Dışlanan insanları topluyor. Ama gerçekten tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi dalga geçmeme bakmayın. Ne bileyim yani bu PR olarak da tatlı bir şey. Nasıl daha kilolu insanlar artık işte iç çamaşır modeli oluyor. İşte normal kalıplara uymayanlar Chanel defilesinde işte sahne alıyorsa falan. Bu da gayet olabilecek bir şey. Her şey kulağa harika geliyor. Charleston'a taşınacaklar bu arada. İşte spor salonu erişimi olan ve dans stüdyosuna 2 dakikalık yürüme mesafesi olan lüks bir apartmanda yaşayacaklar. Daha yerel medyaya nihai hedefinin sürdürülebilir bir bale şirketi yaratmak olduğunu söylüyormuş. Harika, harika, şahane. Neyse, ne olacak peki? Birden fazla gelir akışı içeren yeni bale iş modeli A ve B olacak. Sadece bu şemsiyenin altında ayrıca Jet Digital adında başka bir şirket olacak. Burada da işte müzik videoları, dans içerikleri falan olacak işte. Dijitalde bunlar pazarlanacak. Ayrıca bir noktada ülke çapında dans stüdyolarına ve okullara lisanslama yapılacak. Son olarak da kar amacı gütmeyen bir dans kıyafeti şirketi olacak. Tüm işletme için para çekebilecek bir sahne sanatları vakfı da olacakmış. Vakıf herhalde en son her şey oturduktan sonra olacak. Güzel planlar, şahane. Ama bir şekilde ilk sezonun açılmasına sadece birkaç hafta kala dansçıların neredeyse yarısı kovuluyor. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim. İnternette bilgiler var. İlginizi çekerse bakarsınız. Çünkü konuyla çok alakası yok. Onu da anlatırsak çok uzayacak konu. Bu sırada Ashley, Doug'ın kızı Eva ve Eva'nın Doug ile olan ilişkisi nedeniyle daha fazla tehdit altında hissetmeye başlıyor. İşte kızını bana tercih edecek, işte beni yeterince sevmiyor diye. Ashley o noktada neye karar veriyor? Tahmin edin. Kendi çocuğu olmasını istediğine karar veriyor. Eş de Eva'nın genç kızın günlüğünü ele geçiriyor, okuyor ve gerçekten korktuğu her şeyin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bu kız gerçekten ondan nefret ediyor. Hatta Eşli ve Dog bir gün bu konuda tartışmaya başlıyorlar ve Dog bir silah eline alıyor ve tavana delik açıyor. Bu tartışma başka bir tartışma sırasında Ashley'i susturmaya çalışırken duvarda bir delik açmış. Ama bu arada dışarıdan baktığınızda kimse bu iki insan arasında olumsuz bir şey olduğunu anlayamaz. Yani Doug ve Ashley tamamen mutlular. Her şeyi birlikte yaşıyorlar. İş beraber işte özel hayat zaten beraber falan. Silahla tavana ateş etme olayından sadece birkaç gün sonra Charleston şehir merkezinde bir otelde kendileri için bir parti düzenlemişler. Ve bu etkinlikteki fotoğraflarda gayet ikisi de gülümsüyor. İşte Ashley çok güzel bir elbise giymiş, işte boncuklu beyaz bir elbise giymiş, kocasına yaslanmış, kocasının kolları da işte onu sarmış, gayet iyi gözüküyorlar yani. Neyse efendim yeni dansçılar işe alıyorlar. Kendilerinin Eylül 2017'de Charleston'a gelmesi planlanıyor. Bundan sadece birkaç hafta önce Ashley hamile olduğunu öğreniyor. Ama en başından beri Ashley çok zor bir hamilelik geçiriyor. İşte midesi bulanıyor. Hep fiziksel olarak zayıf hissediyor. Hatta 16 Ağustos'ta bir mesajı var. Duş almak için bile zorlukla ayağa kalktığını iddia ediyormuş. Kocasına şu mesajı atmış. Bebeğim kendimi çok korkunç hissediyorum. Kelimenin tam anlamıyla hareket edemiyorum. Acayip hasta hissediyorum. Ve daha hamileliğinin birinci ayı olmamışken işte Charleston'da olması çok önemliyken işte yeni dansçılar gelecekken neye karar veriyor biliyor musunuz? Eşle Florida'ya gidip annesiyle yaşamaya karar veriyor. Böylece Doug çarşısında kalıp eşinin istediği işleri halledecek. O da annesiyle oturup dinlenecek. Ve ayrı kaldıkları ilk hafta boyunca her şeyi iyi idare ederken işte hep iletişim halindeler aslında ilk başlarda. Ve şey tıpkı ilk tanıştıklarındaki gibi birbirlerini özlediklerini ve sevdiklerine dair mesaj atmaya devam ediyorlar. Şu aşamaya kadar her şey yolunda.
Bakalım devamında da aynı şekilde olacak mı? Ashley 18 Eylül 2017'de kocasından uzaklaşmaya başlıyor. Dansçılar Charleston'a geldiğinde Doug onları karşılamak için orada ama ta haliyle hepsi Ashley'nin nerede olduğunu bilmek istiyor. Çünkü birçoğu onunla iş görüşmesi yapmıştı ve buranın nasıl yönetileceğine dair herhangi bir fikirleri de yoktu. Ama Ashley'nin vizyonuna, daha önce dansçı olmasına ve ya bale özellikle bale hakkındaki bilgilerine ya bir anlamda hayranlardı bu insanlar. Fakat o yok ve Doug dansçılara karısının istirahat etmesi gerektiğini, zor bir hamilelikle mücadele ettiğini ama yakında geri döneceğini söylüyor. Ve bu sırada da gerçekten eşinin geri döneceğine inanıyor aslında. Nasılsa yakında bebeğini doğuracak, bir aile olacaklar. Fakat o gün Doug bu lansmanla meşgulken Ashley Florida'dan Güney Carolina'ya tam 500 mil araba sürüyor. 500 mil boyunca yani o hani çok kötü hasta yani ayağa kalkamayacak haldeki kadın epey bir yol boyunca araba sürüyor. Evde kimse yokken evlerine giriyor, eşyalarını topluyor ve arkasında Doug'a gideceğini söyleyen 4 sayfalık bir not bırakıyor. Ve burada da 21'e varan bir liste sıralıyor neden gittiğini açıklayan. Şöyle diyor, bana bağırıyorsun, çığlıklar atıyorsun, küfrediyorsun, bir şeyler fırlatıyorsun üstüme. Hatta dolu bir silahın var, evin içerisinde bunu sağa sola sıkıyorsun. Evin kendisi zaten doğmamış bir çocuk için çok güvensiz. Duvarda siyah küf var, musluktan berbat bir su akıyor ve açıkta bir sürü elektrik prizi var diye bunları gerekçe gösteriyor ve notu da şöyle bitiriyor. Tüm bunları ve daha fazlasını bir yıl boyunca görmezden geldim. Bununla yaşadım çünkü seni çok seviyorum. Ama hamile olduğumu öğrendiğimden beri hayatım ve güvenliğim için beni korkutan pek çok mantıksız harekette bulunmaya devam ettin. Seninle 19 Eylül Salı günden itibaren sadece mesaj yoluyla iletişime geçeceğim. Beni ya da annemi sakın arama. Anlayışın için teşekkür ederim diye bitiriyor. Eva o günler hakkında şu sözleri söylüyor. Bir gün okuldan eve geldiğimde babam evde değildi. Ve Ashley'nin arabası garaj yolundan çekip gitmişti. Bu garipti çünkü o sabah onun arabasıyla okula gitmiştik. Ve arabam bir şekilde Ashley'nin arabasının arkasına park edilmişti. Park etmiş olmasına rağmen araba orada yoktu. Sonra içeri girdim, eve girdim ve bir baktım ki tüm eşyalar gitmişti. Yatağın üzerinde de bir not duruyordu. Babam eve geldi, bu notu okudu ve ben babamı daha önce bir tek annemin cenazesinde ağladığını görmüştüm, babamın ağladığını. Onun dışında bu şekilde onu hiçbir zaman görmemiştim. Gözlerinde inanılmaz bir acı vardı, ihanete uğramış gibi hissediyordu. Hiçbir şey söylemedi ama onun üzgün olduğu her halinden belliydi diye anlatıyor o günü. Doug tüm bu süreç boyunca daha güçlü ve daha iyi bir adam olamadığı için üzgün olduğunu söylüyor Ashley'e. Bir daha asla bahsettiği gibi davranmayacağını, evi işte onun istediği şekilde düzenleyeceğini, toparlayacağını, silahları kaldıracağını vesaire. Bir daha asla ona sesini yükseltmeyeceğini, hiçbir şekilde kavga etmeyeceklerini vesaire söylüyor ve adeta Ashley'e yalvarıyor. Fakat Ashley onu görmezden geliyor aslında ve ona sadece para gönderdiği için teşekkür etmek ya da işle ilgili durumlar dışında hiçbir şekilde onunla iletişime geçmiyor. 2 Ekim'de Doug Ashley'e şöyle bir mesaj atıyor. Birlikte mükemmeliz. Daha önce kimseyi hiç bu kadar derinden sevmemiştim. Kaybettim, itiraf ediyorum ve bunu biliyorum. Bu sırada işte neler oluyor? Ya tabii bir yeni kurulmuş bir girişim var tırnak içinde. Ve bunu idare edilmesi gerekiyor ve takdir edersiniz ki Doug danstan kesinlikle anlamıyor. Bu işi bilen, güya bilen kişi Ashley ve bütün bu insanları bir araya getiren de Ashley ve bunlara bir ödeme yapılması gerekiyor. Doug bu dansçılara nasıl ödeme yapılacağını bir yolunu bulmaya çalışıyor ve daha sonra ilk ay nakit ödeme yapıldığını, İkinci ay ise New York'ta rastgele bir yerden verilen çeklerle ödeme yapıldığını bildiriyor bu çalışanlara. Yani adamı ya iş kurdurmuşsun, hiç bilmediği bir alanda bir iş kurdurmuşsun ve yani tabiri caizse mal gibi ortada bırakmışsın ya. Ne güzel iş.
Bir şey söyleyeceğim. Hamileliğin birinci ayı bu kadar sert geçer
Ay yok be, yani
mi?
hiç de, yani tabii ki zor yaşayan ya anormal durumlar var
Olabilir
ama
ama
ya abi midem bulanıyor yani, hani oha Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsun, hamilesin, içinde bir canlı gelişmeye çalışıyor, tabii ki bazı şeyler olacak ya, bu böyle her şeyi aman yarabbim çok kötüyüm falan, bu ne prenseslik bu ya, herkes de kar tanesi anasını satayım, üfleyince eriyor herkes ya, bu nasıl bir şey abi ya, inanılmaz.
peki bir şey soracağım. Bu noktaya kadar kadının tarafında mısın, adamın mı?
Ya ikisinin de tarafını diyeyim, ikisi de geri zekalı. Ben o gariban Eva'ya üzülüyorum ya en başından beri. Zavallı kız anasının yasını mı tutacak, bir tane geri zekalı 23 yaşında kız kadın gelmiş analık taslıyor. Onunla mı uğraşacak? Babasını mı kaybediyor? Neyle uğraşacağını şaşırmış. Bir de ergenlik yaşıyor. İyi bıçaklamamış kendini ya. Uyuşturucuya düşmemiş ya.
Yok ya, kızı başarılı ve iyi bir kız oluyor.
Neyse devam ediyorum. Şirkette krizler devam ediyor tabii haliyle. Yani mali kriz var, yönetim krizi var, bir sürü kriz var. Ashley stüdyo asla gelmemiş, dansçılarla hiçbir şekilde tanışmamış. Hiçbir şey yapmadığı şirketten utanmadan ayrılacağını söylüyor bir de Daga. Yani bu nasıl iştir? Çok çok ilginç bir şey. Daha önce Charleston şehir balesini yöneten ve Ashley için çalışmaya başlayan Michael Weiss, Ashley aylardır ortalıkta görünmediği ve elinden geleni yapacağına dair umutları olmasına rağmen bir adım atmadığı ve liderliğe ihtiyaçları olduğu için Ashley'ye bayağı kızgın, örneğin yani bu gruptan bir insandan bir örnek verelim diye anlatıyoruz bunu. Ya kesinlikle bir lider figürü değil Ashley. Bu anlaşılıyor. Michael Weiss, Ashley'nin işten çıktığını ya da çıkarıldığını, artık hangisi gerçekleştiği, yani gerçi işten çıkmak istediğini kendisi beyan ediyor. Öğrendiğinde Ashley ve Doug arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri oluyor ve Ashley'nin Doug'a bağırdığını duyduğunu söylüyor. Doug'ı telefonda bale kumpanyasını elinden almakla suçluyormuş. Yani ne alakası var? Sen kendin hamile olduğunu söyleyip annenin yanına gidiyorsun ve işlerin başına durmuyorsun. Ve fakat yine de adam elinden alıyor. Çok enteresan. 25 Ekim'de dansçıların çoğu yine işten çıkarılıyor. Ve bu durum dolayısıyla bu yeni girişime dair olan şüphelerin inanılmaz büyük bir hızla yayılmasına neden oluyor. Bu sırada dansçılara ne olduğu belli olmayan bir gizlilik anlaşması imzalatmak istiyorlar. Ve tüm dansçılar aslında birdenbire sokakta kalıyorlar. Ve yani şirket haliyle kısa süre içerisinde hiçbir kar elde edemediği gibi herhangi bir kazanç elde edemiyor ve dolayısıyla iflas kapıda aslında. Bu arada Florida'daki Ashley kendini giderek daha kötü hissettiğini öne sürüyor. Midesinde korkunç ağrılar varmış, göğsünde tüm vücudu patlayacakmış gibi hissettiğini söyleyen bir ağrı var. Sürekli doktora gidiyor ama sorunun ne olduğunu çözememiş doktorlar da. Ashley gerçekten ölüyormuş gibi hissettiğini iddia ediyor. Ve Doug'ın aslında sağlığı iyi olan ve öldüğünde sadece 56 yaşında olan eski karısı Rene'yi düşünmeye başlıyor bu anda. Doug ile paylaştığı evde Doug'ın kendisine anlattığı üzere aniden ölmüş, kalp kriziyle ölüyor. Ve Ashley burada bir sorun olduğunu iddia ediyor, düşünmeye başlıyor. Yani burada benim çözemediğim ve bana anlatılanların çok da gerçekçi gelmediği bir senaryo olabilir deyip saçının bir kısmını Carson şirketinin Colorado'daki özel bir adli tıp laboratuvarına gönderiyor ve rapor geliyor. Raporda belirtilenlere göre Ashley'nin vücudunda tehlikeli derecede yüksek düzeyde alüminyum, kobalt, çinko ve baryum bulunuyormuş. Ve laboratuvarın Ashley'nin bu ağır metallere başka bir kişi tarafından kasıtlı olarak maruz bırakıldığı sonucu çıkıyormuş. Ashley bu durumdan Doug'ı sorumlu tutuyor. Çünkü her sabah ona her zaman Bir fincan sıcak tatlı çay hazırlıyormuş. Bunu da çok benzerini başka bir bölümümüzde yapmıştık hatırlarsanız. Ashley Doug'a bunun üzerine mesaj atıp eski karısının nasıl öldüğünü soruyor. Doug da Ashley'ye Rene'nin arter tıkanıklığı nedeniyle öldüğünü söyleyip cevap veriyor. Polis raporuna göre Doug karısının geçen yıl oldukça hasta olduğunu söylemiş. Karısı iki kez bayılmış. Soruşturma sırasında kolluk kuvvetleri Rene'nin telefonunu da incelemiş ve Rene ile Doug'ın yakın zamanda oldukça fazla tartıştıklarını keşfetmiş. Raporda merhumun kocasına yılbaşı gecesi balayı sonu sırasında onu nasıl tekmelediğini söylediği belirtiliyor. Rapor ayrıca Doug'ın kendi kafasına silah dayadığına dair kanıt bulunduğunu da iddia ediyor. Ancak günün sonunda soruşturmada herhangi bir suçlama yapılmıyor Doug'a ve otopsi onun kalp krizinden öldüğü sonucuna varıyor. Ama Ashley, Rene'nin doğal sebeplerden öldüğüne ikna olmuyor. Bu fikrini kendisine de saklamıyor. Birçok kez Doug'ın kızı Eva'yı bir kenara çekip ona babasının annesini öldürdüğünü söylüyor. Yani buradan Eva'yı çekip kenara bunu söyleyince eline ne geçeceğini düşünüyor. Ben çok merak ediyorum.
Sonra Eva neden onu sevmiyor? Neden acaba?
Yani evet ya, kız bunu ne yapabilir yani, ne diyebilir ki buna? Tabii ki babasının tarafını tutacak yani. Aralık 2017'ye geliyoruz. Doug doğum günü için Ashley'ye bir set alıyor hediye. Bu hediye setinde hamile kadınlara iyi geleceği düşünülen bir cam çaydanlık ve bir dizi çay poşeti varmış. Yani hayatımda gördüğüm en sıkıcı hediye olabilir abi yani. Çok kötü değil mi ya? Cam çay, ben herhalde o hamile kafasıyla o cam çaydanlık kafasında parçalarım. Al sen iç bunu diye. Hayret bir şey ya. Neyse, bu çayı içmek istemiyor eşli haliyle çünkü zehirli olduğunu düşünüyor yani. Bu yüzden zehirli olmadığından emin olmak için çayı tehlikeli maddeler müdahale ekibinden bir uzman tarafından incelettirmek üzere şerif ofisine götürüyor. Bir uzman çayları analize sokuyor. Çayda zehir falan bulunmuyor. Ama eşli kafasına takmış bir şekilde Doug'ın onu zehirlediği fikrinden bir türlü uzaklaşamıyor. Ve bunu da bunun sonucunda da diyor ki iyisi mi bu adamı ben terk edeyim, gideyim. Ashley Tampa Hastanesi'ne gidiyor ve kız çocuğu dünyaya getiriyor. Bu olaydan kocasına bahsetmiyor bile. Yani Doug'ın çocuğunu doğurduğundan Doug'a bahsetme zahmetinde bulunmuyor. Kendi kendine hastaneye gidiyor ve orada doğum gerçekleşiyor. Çünkü Doug'ın çocuğunu da zehirleyeceğinden korkuyormuş. Tamamen ayrı yaşıyorlar. Doktorlar ona kızının herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadan gayet sağlıklı doğduğunu söylediğinde söylemesine rağmen Ashley birkaç ay sonra 2018 yılının Haziran ayında dahi hala buna inanmıyor. Ve çok fazla endişeleniyor kendisinin zehirlendiğine inandığı için o dönemde çocuğunun da hamileyken rahminde zehirlenmiş olabileceğini düşünüyor. Ve daha sonra Güneybatı Florida'daki hiperbarik merkezine götürüyor çocuğu. Orada oksijen odasında 26 seansa kaydettiriyor. Yani bunu da nasıl bir şeye dayanarak yapıyor bilmiyorum. Yani hani rahmimde bu ağır metalden zehirlendiğine inanıyorum ve ne yapayım, oksijen aldırayım. Yani bilmiyorum, aradaki bağlantıyı ben kuramadım ama tıbbi bir dayanağı vardır diye umuyorum. Ashley ve Doug'un küçük kızı bu merkezi, Florida'daki merkezi şimdiye kadar tedavi etti en genç hasta. Ashley Doug'a doğum yaptığını söylemedi az önce söylediğimiz gibi. Aynı zamanda doğum belgesine adının yazılmamasını da sağlamış. Ya bu şeyi de anlamıyorum. Bir evlilik kurumu içerisinde bir düzen var en nihayetinde. Herhangi bir şey de yok. Hani başvuru da yok kolluk kuvvetlerine. Bu nüfus kaydı alan kurum demiyor mu arkadaş bunun babası nerede diye? Yani
E-devlet yok ya onlarda, o yüzden sistem
abi,
yok.
E-Devlet çok iyi sistem bu arada.
Alo.
Şimdi genç dostlar, alakası bir yere geçeceğim. Genç dostlarımız hatırlamazlar. Bunu da kesin önceki bölümlerden birinde söylemişimdir. Ne olduğumu hiç hatırlamıyorum. Ama biz eskiden iş başvurusu yaparken, işe başlarken sokak sokak gezer, işte yok adli sicil kaydı için savcılığa gidersin, sıra beklersin. Savcılıktan kağıt al. Ay ne kötü zamanlardı. E-devlet çok güzel sistem ya.
Bir de gençlik diye mi bilmiyorum, yoksa herkese mi öyle hep bir kötü davranırlardı?
Evet, böyle bir şey geç geçsen falan böyle pis
Bir
pis
muhtar
davranırlar.
tatlı oluyordu. Muhtar okeydi. Onun da işi
Niye
olmadığı
tatlı
için
oluyordu
fazla
abi?
herhalde.
Muhtar tek kağıttan 20 kağıdı 30 kağıdı indirdiği için tatlıydı tabii. Ya.
Para veriyorduk bir de bunlara.
Evet, ikametgah alırsın mesela. Hop 20 kağıt. Niye abi? Niye verdim şu anda bir ikametgah için bu parayı? Muhtar tatlı tabii. Ben de muhtar olsam ben de tatlı olurum. Neyse ya biz şimdi Florida'ya devam edelim. Neyse efendim Ashley ve Doug 10 ay sonra ilk kez Florida'daki ilçe adliyesinde yüz yüze görüşüyorlar. Ve burada Doug bir kızı olduğunu öğreniyor. Bu arada da sormamış herhalde Doug da yani bu kadar süre içerisinde bir matematik hesabı yapıp bu çocuk herhalde doğmuştur da deme zahmetine de girmemiş herhalde. Tuhaf bir aile.
Çocuk
Trump.
askere gidecek artık.
Evet. Ve ya hiç tanımadığı ve o sırada artık 4 aylık olan kızının velayetine ortak olmak talep ediyor. Eş de diyor ki hayır sen beni zehirledin. Bu talebin ya yersiz ve kesinlikle senden çok korkuyorum. Sen muhtemel bir katilsin, tacizcisin ve yani kızımın tam velayetini alacağım. Hatta duruşma sırasında da sana uzaklaştırma emri çıkarılması için elimden geleni yapacağım diyor. Doug'ın avukatı Ashley'i doktorların Ashley'nin söylediğini iddia ettiği tıbbi kayıtlarla yüzleştiriyor. Sonuç olarak yargıç Doug ve Ashley'nin velayeti paylaşmaları gerektiğini söyleyerek böyle bir karar alıyor. Doug'ın küçük kızını görmesine, Doug'ın küçük kızını görmesine izin veriyorlar. Ashley'nin tavrı bu noktada tamamen değişiyor. Tatlı bir şekilde Doug'ın yanına geliyor. Kızlarını kollarında tutuyor. Sonra hep birlikte bir aile olarak biraz zaman geçirmelerini öneriyor. Ve Doug'ın da gerçekten istediği tek şey bu burada, bu konuda. Doug kızına yakın olmak için Florida'ya taşınıyor. Ama Ashley ile birlikte yaşamıyorlar. Ashley kendi annesiyle yaşamaya devam ediyor. Arkadaşlarının ve ailelerinin söylediğine göre Doug ve Ashley Kasım 2018'de evlilik danışmanına gitmeye başlıyorlar. Doug ve Ashley yeniden bir araya geliyorlar. Yavaş yavaş randevulara çıkıyorlar. Birbirlerine zaman ayırıyorlar. Yani o eski zamanlar tekrar yad ediliyor. İlişkileri güçlü bir temele oturtmaya çalışıyorlar. Evet dışarıdan biri de baktığında aslında işler yine yoluna girmiş gibi gözüküyor. Hatta Ocak 2019'da Doug ve Ashley Sarasota Bale Galası'nda mutlu bir şekilde birlikte fotoğraflanıyorlar. Birkaç ay sonra Paskalya hafta sonunda Doug'ın ilk eşinden olan kızı Eva da dahil olmak üzere tüm aile bir araya geliyor. O sırada Eva, Ashley ve Ashley'nin annesinin onu kenara çekip babasının yanında kendini güvende hissedip hissetmediğini sormaya başladıklarını, ardından bu konuyu tekrar gündeme getirdiklerini söylüyor. Yani Ashley'nin annesi de gerçekten Ashley gibi herhalde. Yani kızı kenara çekip sormak ne bileyim bilemedim. Diyor ki işte ya biliyorsun anneni de Doug öldürdü. Yani o zehirledi falan. Muhtemelen beni de o zehirledi. İşte çünkü böyle böyle ağır metal çıktı benim işte testimde vesaire diyor. Diye anlatıyorlar kıza. Doug bu sırada Ashley'den şüphelenmeye başlıyor. Çünkü bazen istediğini aradığında ona ulaşamıyor ya da iletişim kuramıyorlar. Nerede olduğunu bilmiyor. Daha da önemlisi Ağustos ayında bir gün randevularından birine parmağında nişan yüzüğüne benzeyen bir yüzükle geliyor Ashley.
Yuh
Doug
artık ya.
ya işte çok çok enteresan biri ya. Nişanlanmış herhalde o sırada. Bunun üzerine Doug özel bir dedektif tutuyor. Ashley'nin aracına da gizli bir takip cihazı yerleştiriyor. Bunlar nasıl insanlar abi? Evde delik açıyorlar silahla. Takip cihazı yerleştiriyor falan. Bu nasıl? Biz ne kadar sıkıcı hayatlarımız var ya bu insanların yanında.
Olay burada kanka yani.
Çok iyi. Efendim Doug Ashley'nin kendisiyle birlikteymiş gibi davranıp evlilikleri üzerinde çabalarken Kasım 2019'a kadar başka biriyle yasak bir ilişki yaşadığını keşfediyor. Doug bunun üzerine bir boşanma davası açıyor ancak bundan sonra bile Doug ve Ashley tekrar kavga edip yine birbirlerine geri dönüyorlar. Doug kızlarının velayeti için mücadele ederken hala eşliğe mesaj atıyor. Ona harika bir kadın olduğunu söylüyor. Ona çocuk verdiği için ona ne kadar teşekkür etse az olacağını söylüyor. Sonunda Doug eşliğe eğer tek isteğini yerine getirirse bu ilişkisi için, bu yaşadığı 2019 Kasım'ına kadar yaşadığı ilişki için onu affedebileceğini söylüyor. İstediği şey kendi aralarındaki ilişki için çalışmaları, çabalamaları, tekrar aile olmaları. Bu yüzden işte Doug boşanma davası açtı ve eşliğinin ondan kurtulmak için istediğini aldığını düşünebiliriz. Yani işte hani boşanma davası açtı, böyle şeyler oldu. Ama aslında eşliğinin bu bir planıydı. Çünkü güya hani tacizciydi Doug ve onu zehirlemeye çalışmıştı. Eski karısını öldürmüştü. Ondan korkuyordu. Ya ve böylece aslında özgür de olabilirdi yani şey eşli bu sayede. 2020 yılının Mayıs ayında eşli Doug'a mesaj atıyor ve konuşup konuşamayacaklarını soruyor. Doug'ın avukatı Doug'a hala aklını kurcalayan ve ilişkilerini etkileyen geçmişteki sorunlar üzerinde çalışmak için gerçek bir terapisti birlikte görmek istediğini, işlerin kötü gitmesinde kendi payına düşen sorumluluğu üstlendiğini söylüyor Doug kendi avukatına. Ashley Doug'a geçmişlerini geride bırakıp kızlarıyla birlikte yeni bir iş kurabileceklerini, yeni bir başlangıç yapabileceklerini ve bunun için Maryland'e taşınmalarının iyi bir fikir olacağını düşündüğünü söylüyor. Doug'un avukatı bunu duyunca bir işkilleniyor. Ona göre Ashley Doug'a yeniden dava açacak ama Maryland'de açacak ki yeni bir yargıç olaya baksın. Çünkü aslında velayeti ortak velayet vermişti ya şeydeki Florida'daki yargıç. Hayır, konuyu Maryland'e çekip orada yeni bir dava açılacak. Yeni bir yargıç, yeni bir yargıcı etkilemesi daha kolay olacak. Tüm bu süreci anlatıp ve tam velayet alıp Doug'ın hayatından çıkıp gidecek. Doug üniversitede olan kızına bu sırada eşiyle işlerinin iyi gittiğini, ilişkilerinin nihayet rayına oturduğunu, tekrardan sağlıklı, güzel, huzurlu hayatlarına geri dönebileceklerini anlatıyor. Saf. Bunu anlatıyor kızına Eva'ya. 27 Eylül 2020'de Doug, Ashley'nin annesinin Bradenton, Florida'daki evine yaklaşıyor. Tam bu sırada Ashley'nin annesi Alicia, bebeği Emerson'ı almaya karar veriyor. Bundan kısa bir süre sonra bir komşu 911'i arayıp dışarıda birinin çığlık attığını duyduğunu iddia ediyor. Ve ardından Ashley elinde 45 kalibrelik bir tabanca tutarak farklı bir komşusunun evine gidiyor ve az önce kocasını nefsi müdafaa amacıyla vurduğunu söylüyor. Tekrar edelim burayı. 27 Eylül 2020 günü Doug, Ashley'nin annesinin Ashley ile birlikte yaşadığı evin oraya gidiyor. Ashley'nin annesi o sırada bebeği alıyor Ashley'den. Yani Ashley ve Doug'dan bebeği alıyor. Eve giriyorlar. Kısa bir süre sonra bir 911 araması yapılıyor. Birinin çığlık attığı söyleniyor. Sonrasında Ashley elinde tabancayla başka bir komşunun evine gidiyor ve nefsi müdafaa amacıyla kocasını vurduğunu söylüyor. Komşudan gelen 911 çağrısı akşam 6 civarında yapılmış ve iddiaya göre Ashley'nin arka planda ağladığı duyulabiliyormuş. Polis geldiğinde Doug Benefield'i Ashley'nin odasının zemininde bacağından, göğsünden ve kolundan yaralı halde yatarken buluyorlar. Bir saat daha dayanmayı başarıyor Doug ama kolundan girip göğsüne saplanan bir kurşun var. Ve polis raporuna göre ne yazık ki yakındaki hastanede hayatı sona eriyor Doug'ın. Ashley Doug'a 4 kez ateş etmiş. İkisi ona isabet ediyor. O gece Ashley tutuklanıyor ve polise onlarla konuşmayacağı için herhangi bir ifade vermeyi reddediyor. Nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyor yine. Herhangi bir yara açısından incelendiğinde polis raporunda eşi de çok küçük bir çizik dışında hiçbir iz ya da yara bulunmadığı ortaya çıkıyor. Zaten bu çizik de çok eskiden kalma bir çizikmiş. Ateş etmeye başladığında Doug'ın eşliğe dönük olup olmadığı bile tam olarak anlaşılamıyor. Daha doğrusu ona dönük olmadığı ihtimali daha yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü işte yere düşüş açısı vesaireden bu çıkartılıyor. Ashley ikinci derece cinayetle suçlanıyor. Polis olayı fiziksel olarak haftalarca inceliyor. Ancak Ashley'nin Doug'ın o gece kendisine şiddet uyguladığına dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt bulamıyorlar. Ashley'e hayatının tehlikede olduğunu hissettirecek herhangi bir şey yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığına rağmen Ashley açıkça suçsuz olduğunu iddia ediyor ve 2023 yılının yani bu yılın Şubat ayında savunma tarafı Ashley'nin öldürdüğünü bir kez daha belirterek suçlamalarının reddedilmesi için 105 sayfalık bir dilekçe sunuyor. Kocasının nefsi müdafaasında Ashley'nin annesi ve eşiyle birlikte Maryland'e taşınmaya hazırlandığını söylediği önergenin önemli noktalarından bazıları şu şekilde. Ashley annesi ve kızıyla birlikte Maryland'e taşınmaya hazırlandıklarını söylüyor. Doug'ın da kızına yakın olmak için Maryland'e taşınmayı planladığını ama burada da ayrı yaşayacakları belirtiliyor bu önergede. Bir ilişki içinde olmayacaklardı. Peki neden Doug ona bir elektronik postayla ortak girişimlerini sabırsızlıkla beklediğini söylüyor o halde? Ailesine ve kızına bu sefer iyi bakacağını, birlikte işlerin yoluna sokacaklarını neden söylüyor? Ashley Doug'ın şunu söylediğini iddia ediyor. Ona bağırmaya başlamış. Ashley bunun üzerine çığlık atmış. Yeni bir başlangıç yapmak üzere bir aile olarak birlikte hareket ediyoruz. Ama sen bizi ayırıyorsun demiş ona. Doug artık bir eş gibi davranmanın zamanı geldi demiş. Ve bunun üzerine tartışmaya başlamışlar. Dava dosyasına göre Doug eve mutlu ve hareketli bir şekilde geldikten sonra sonunda tedirgin, somutkar ve tehditkar bir hale gelmiş bu Ashley'nin iddiaları bu yönde. Dava dilekçesinde Doug'ın karısına sözlü hakarette bulunduktan sonra karısına bir kutuyla vurduğu ve işte karısının vücudunda çeşitli sıyrıklara ve kesiklere sebep olduğu söyleniyor. Tartışma bundan sonra tırmanmış. Davalı ayrılmaya çalıştığını ancak kocası tarafından yakalandığını ve kocasının kendisi bırakmayacağını söylediğini belirtiyor. Dilekçeye göre daha sonra kadın kocasından evi terk etmesini talep etmiş ve kocasını daha da öfkelendirmiş. Doug sağ elini kaldırarak kapalı bir yumrukla parmak eklemlerin ikinci eklemden Bayan Benefield'ın başının sol tarafına geçirdi diye anlatılıyor dava dosyasında. En kötü korkuları gerçekleşen Benefield, yani Ashley'den bahsediyor, artık hayatının tehlikede olduğuna inanıyordu. Yani güya yumruk atmış, bunun üzerine Ashley de nefsi müdafaayla dört el ateş etmiş ve iki konu birbiriyle bağlantılıymış. Ancak eyalet mahkemesi bu hikayeye şiddetle karşı çıkıyor. Douglas'taki giriş yaralarını yani kurşun yaralarına dayanarak ateş etmeye başladığında Ashley'e dönük olduğu görülmüyor diye iddia ediyor bu beyan. Ayrıca Douglas'ın herhangi bir savunma ya da mücadele pozisyonu aldığı da görülmemekte. Yani herhangi bir şekilde ne saldırı pozisyonunda ne işte bir agresif bir durumda ya yani bu şekilde ölmüş ve yere yığılmış olamaz diyor iddia makamı. Bu yaz başlarında yapılan duruşmada 12. Bölge Adli Tabibi Doug Benefield'ın kendisini göğsünden vurduğu sırada büyük olasılıkla karısına dönük olduğunu söylüyor. Bu da bu şekilde bir beyanda bulunuyor. Ashley Benefield'ın avukatları başarısızlıkla sonuçlanan davanın düşürülmesi talebinde iddialarını desteklemek için kanıtlar, belgeler ve fotoğraflar ekliyorlar dosyaya. Bunlar arasında Doug Benefield'ın etkileyici fiziğini ve gücünü gösteren fotoğrafların yanı sıra Ashley Benefield'ın vücudunun yan tarafında taşıma kutusundan işte bu güya vurduğu kutudan kaynaklı kesikler ve işte morarmış bir gözle çekilmiş fotoğrafı da yer alıyor. Savunma makamı yaralanma fotoğraflarının olay günü çekildiğini iddia ediyor. Ashley mahkemenin kararını Sunshine Eyaleti 2. Bölge Temiz Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulunarak devam ettiriyor. Duruşmada dava 29 Kasım'a erteleniyor. Biz de merakla bekliyoruz bunu. Jürili duruşmanın daha önce 16 Ekim'de başlanması planlanmıştı. Ashley Benefield'ın savunma avukatı yaptığı açıklamada Yargıç White'a saygıdan başka bir şey duymuyorum. Ancak kararı temize götüreceğiz ve ikinci davada ne diyeceğini göreceğiz diye açıklıyor. Sanığın temiz başvurusu başarısız olursa olası bir duruşma sırasında nefsi müdafaayı olumlu bir savunma olarak kullanmaya devam edebilir. Bir dokunulmazlık talebinin reddedilmesi nefsi müdafaanın duruşma sırasında bir argüman olarak kullanılmasını engellemez. Efendim, şu anda güncele geldiğimizde olayımız bu şekilde. Konunun nereye varacağını ben inanılmaz merak ediyorum. Ne olmuş yani? Ben nefsi müdafaa olduğunu düşünmüyorum açıkçası, yani hani şey, kendi düşüncem. Ama ne oldu? Ne ya, bu tüm bunlara sebebiyet veren şey ne? Eşinin güya aldığı laboratuvar analizi doğru mu? Gerçekten bir ağır metal var mıydı vücudunda? Bunların hepsini çok fazla merak ediyorum.
Çok acayip değil mi? Şaşırdınız mı? Şaşırdınız mı? Yorum olarak cevap verin. Şaşırdınız değil mi? Beklemiyordunuz.
Şaşırdınız değil mi? Evet, yani kadına yönelik bir şey olacağı düşünülüyor hikayenin başında aslında. Ama çok tuhaf bir yere gitti konu. Ne diyorsun sen?
Ya çok enteresan. Kafamda aslında hikaye acayip oturdu. Ben kadının psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum ve işte başka birini bulmuş ya, işte onunla hayatına devam edeceğini falan düşünüyorum. Sadece senin de dediğin gibi o ilk başta hamileyken çıkan sonuçlar benim kafamda koca bir soru işareti, ama işte herhalde dava aşamasında da bu şey yapılır, konuşulur. Ama bir de sanki önden hazırlanmış gibi, yani belki tartışmaya hazırlandı. Anne sen çocuğu al
Evet.
git diyor eşli falan, böyle çocuğu götürüyor anne çünkü sonuçta. Ay çok
Evet.
acayip. Yani sanırım erkek suçlu değil bu sefer. Geçen bu sefer erkekleri suçlamıyoruz arkadaşlar.
Ya evet, galiba değil. Ben o ağır metal hikayesinde bir ara şeyi düşündüm mesela. Acaba kız Eva, yani şeyin, Doug'ın ilk evliliğinden olan kızı, artık bir şey delirdi yani, bu saçmalığa dayanamadı ve o mu dahil oldu? Ama yani 15 yaşında bir çocuk nasıl, yani ağır metal bulacak da onu işte şey yapacak da zehirleyecek de falan filan, o biraz hikaye gibi geliyor.
Olabilir ama biz Eva'yı sevdiğimiz için ona yakıştıramadık.
Evet, Eva'yı seviyoruz. Eva mutlu olsun ya, iyi olsun Eva. Ama
Evet.
çok kötü abi, yani annesini zaten kalpten kaybediyor, babası bir tane psikopat geliyor vuruyor. Ya umarım gerçekten şey yapmaz ya. Trump sevdalısı bir insan olmayarak büyümüştür yani.
Her yerden silah çıkması da çok acayip ya.
Değil mi? Amerika'nın öyle bir korkunç, korkutucu tarafı var bu arada yani. Yok yere gidebilirsin.
Neyse ki Türkiye'deyiz.
Neyse, küçük Orta Doğu sorunlarımızla uğraşıyoruz.
Böyle yani, siz ne diyorsunuz? Başka bilginiz varsa yazın bize. Bu arada hakikaten olacağını dedi, işte Kasım sonu, bu Kasım 2023 Kasım'ı davayı takip edeceğiz. Belki ek bölüm ya da işte canlı yayın falan bir şeyler yaparız gibi geliyor.
Evet, bakalım neler olacak. Ben merakla bekleyeceğim sonucu. Zaten sizinle de paylaşırız. Bu arada mini bir bilgilendirme yapalım. Bu yayınımızda dahil olmak üzere geriye dönük olarak diğer yayınlarımızı Kivon platformunda da bulabilirsiniz. Artık onlarla bir işbirliği içerisindeyiz. Bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar Spotify'dan kaldıracak mısınız demişler içeriklerimizi. Asla öyle bir şey olmayacak. Yani farklı platformlar üzerinden de yayın hayatımıza devam ediyoruz. Onu da duyuralım istedik. Senin konuda söyleyecek başka bir şeyin var mı?
Yok, hiçbir yerden kaldırmayız ama ya, olabildiğince daha fazla yere ekliyoruz. Merak etmeyin, kimsenin düzeni değişmeyecek. Biz düzen değişimini sevmeyiz.
Evet, yani o normal, devam ediyoruz. Ama Kivon'a bakın. Çünkü şey, içerikleri çok güzel. Daha kolay. Ya yani şöyle, Spotify üzerinden bir podcast'e erişim aslında çok kolay olmuyor. Yani hani spesifik bir şey aramadığınız sürece ön plana çıkmanız, yani çok çok çok dinlenen podcastler dışında bayağı detaylı aramanız gerekiyor. Ama Kivon'un hani o ne denir, arayüzü diyeyim, daha rahat anlaşılır ve kolay bulunabilir ve orada şey de olabiliyor, yani şey, yayıncıyla doğrudan iletişim halinde de olabiliyorsanız farklı podcastler için de Kivon'u biraz incelemenizi öneririm ben kendim.
Anda.
O zaman hadi görüşürüz.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.